Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında yeni bir programla huzurlarınızdayız. Ben Deniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile huzurlarınızdayız. Malumunuz geçtiğimiz programda istiaze konusuna değinmiştik. İstiaze ne demektir? Anlamı ve mahiyeti nedir? Kur'an'dan bir ayet midir? Ne zaman olmalıdır? Yani ne zaman evuzu çekilmelidir? Ayrıca istiazede geçen kelimeler hakkında bazı malumatlar edinmiştik. Euzu billahi mineşşeytanirracim şeklinde. Bunlara ilaveten istiazenin hakikati, yani hakiki istiaze, gerçek istiaze hakkında bazı bilgiler de edinmiştik. Ondan sonra şeytandan Allah'a sığınmak meselesine geçtik. Yani şeytandan istiaze, şeytandan Allah'a sığınma aynı zamanda Allah'tan başkasından korkmak anlamına gelir mi? Yani bu ubudiyet ile çelişebilir mi? Bunun üzerinde de biraz durmuştuk. Şimdi ise tekrar kıymetli hocama yöneliyorum ve bu konuyla ilgili son olarak şeytana karşı başlıca korunma yollarımız neler olmalıdır, neler olabilir? Hocam buyurun.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli dinleyicilerimiz, şeytan da Allah'ın yarattığı bir varlık ama neticede celal sıfatı kendisi üzerinde tecelli eden şerli, zararlı bir varlık ve insanoğlu için, Adem oğulları için bir düşman olarak da Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. İnne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduvva. Rabbimiz bizi yaratan, bizi dünyaya gönderen, bizi bir takım mükellefiyetlerle sorumlu tutan Rabbimiz, bu şerli varlığa karşı bizim dikkatlerimizi çekiyor. Şeytanın bizim için bir düşman olduğunu ve onu düşman edinmemiz gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla şeytandan korunma yolları olarak başta ki bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi şeytanın da insanın iç alemine nüfuz ederek kan damarları içerisinde dolaştığını, insana vesvese verdiğini, fırsat kolladığını, sürekli insanı yoldan çıkarmak için türlü hile ve desiselere başvurduğunu Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Dolayısıyla şeytandan korunmak için, madem ki şeytan damarlarda dolaşarak insan üzerinde bir takım olumsuz tesirler meydana getiriyor, bunun için özellikle sufiler, tasavvuf erbabı aşırı yememek, oburca, tıka basa yememek konusunda insanların dikkatlerini çekmişlerdir. Bazı tasavvufi yollarda özellikle kılleti taam, az yemek üzerinde çok fazla durulmuştur. En azından itidal üzere yemek, tıka basa yememek, aşırı yememek üzerinde özellikle durulmuştur ki bunun en önemli etkilerinden, sebeplerinden birisi şeytanın insana nüfuz etme, insanı etkileme yollarını tıkamaktır, kapatmaktır. Dolayısıyla insan elbette helalinden yiyerek ve aşırı tıka basa yemeyerek bu yönden şeytana karşı tedbir alabilir. Tabii şeytana karşı alınacak en önemli tedbir Allah ile meşgul olmaktır. İbadetleri yerine getirmektir. Özellikle farz ibadetler, 5 vakit namaz bu konuda çok önemli. Namaz aslında Allah ile mülakattır. Allah ile buluşmaktır. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmaktır. Dolayısıyla en azından günde 5 vakit namaz kılan bir insan bunu şuurla, dikkatle Allah'ın huzuruna çıktığı dikkatiyle kılarsa şeytana karşı en güçlü darbeyi vurmuş olur. Özellikle kul hayırla meşgul olduğu zaman, ibadetle meşgul olduğu zaman, Allah ile meşgul olduğu zaman efendim şeytan ondan uzaklaşır. Şeytanın ona zararı olmaz. Dolayısıyla insan demek ki nefsini terbiye etmesi lazım, ıslah etmesi lazım. Nefsini terbiye, ıslah etmediği zaman şeytan ona daha kolay efendim yol bulmuş oluyor. Özellikle bu nefis terbiyesinde de namazı huzur ile kılmak. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğu şuuruyla, yine Efendimizin bir hadislerinde ifade buyurdukları gibi ihsan duygusuyla, yani Allah'ı görür gibi Allah tarafından görüldüğü şuuruyla, dikkatiyle namaz kılındığı zaman Allah'ın anıldığı yerde, Allah'ın zikredildiği yerde şeytanın barınması, bulunması imkanı yoktur. İşte Allah'ın huzurunda el bağlayarak, Allah'ın huzurunda eğildiğini, onun huzurunda secdeye vardığını insan bilerek, düşünerek huşu, tevazu, mahviyet gibi nefse güzel meziyetler kazandırıldığı zaman şeytanın insan üzerindeki tasarrufu asgariye inecektir, azalacaktır. Belki tamamen yok olması mümkün değil. Çünkü bu mücadele, hak batıl mücadelesi, şeytanın insana bu düşmanlığı son nefese kadar devam edecektir. Ömür boyunca bu devam edecektir. Bu mücadele devam edecektir. Bunun sonu yoktur. Dolayısıyla hiç kimsenin güvencesi yoktur. Hatta belki şunu da söyleyerek belki bu konuyu tamamlamak mümkün olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan anne rahminde 120 günlük olduğu zaman ona ruh üflendiğini, bir meleğin müvekkel kılındığını, yani bir meleğin onunla beraber olmakla sorumlu kılındığını ve ona bir şeytanın, şeytanlardan bir şeytanın musallat olduğunu Efendimiz haber veriyor. Ancak diyor, benim diyor şeytanım Müslüman oldu. Fe inne şeytani kad esleme. Allah Resulü'nün şeytanı Müslüman olmuş ama onun dışında şeytanı Müslüman olduğuna dair bir kimsenin bilgimiz yok. Dolayısıyla bu nasıl ki melek sürekli bize müvekkel kılınan, yanımızda görevli kılınan melek, ki yanımızda birçok melekler var. İşte hafaza melekleri var, kiramen katibin melekleri var ama şeytan da var. Melek bizi hep hayra, iyiliğe, güzelliğe yönlendirmeye, sevk etmeye çalışırken bize musallat olan bu şeytan ise sürekli bizi yoldan çıkarmaya, günah işletmeye, Allah'a asi hale getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu sürekli ölüme kadar devam eden bir imtihandır, bir mücadeledir. Bu mücadelede başarılı olmanın yolu da nefsimizi hayırlarla meşgul etmektir, iyiliklerle meşgul etmektir, ibadetlerle meşgul etmektir. Biz kendimizi iyiliklerle, güzelliklerle, hayırlarla, ibadetlerle meşgul edersek şeytan bize yol bulamaz. Zaman zaman şöyle şeyler de oluyor. Yani bazı insanlar şeytana kafayı takıyor. Sürekli şeytan şöyle etti, şeytan böyle etti. Bununla uğraşmaya gerek yok. Bazı insanlar şeytan taşlamaktan başka hayır yapmaya, iyilik yapmaya fırsat bulamayabiliyorlar. Dolayısıyla şeytan taşlamaya uğraşmaktansa insan Allah ile meşgul olursa, ibadetle, taatle, hayırlarla meşgul olursa zaten şeytanı otomatik olarak kendisinden uzaklaştırmış olur diyerek bu konuyu tamamlamış olalım.
Peki hocam, şeytana karşı başlıca korunma yollarından bahsettiniz. Biz de artık istiazemizi getirmiş olalım ve buradan kısmetse besmeleye geçmiş olalım. Besmele hocam nedir? Mahiyeti hakkında bizlere neler söyleyebilirsiniz? Kısaca buradan başlayabiliriz zannediyorum.
Efendim, besmele bir isimdir. Bismillahirrahmanirrahim demenin adıdır besmele. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına geliyor genel itibariyle Türkçemizde. İslam dininde, dinimizde gerek dünya ile ilgili olsun, gerek ahiretle ilgili olsun, her önemli işe ve meşru işe besmele ile başlamak tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde işte besmele ile başlanmayan her iş bereketsizdir ve güdüktür, kesiktir, arkası gelmez buyurmuşlardır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok iş münasebetiyle besmele çektiği, Efendimizin besmeleyi tavsiye ettiği hadis kitaplarında bizlere rivayet edilmiş, bizlere ulaşmıştır. Tabii ayrıca belli ibadetlerde ve mesela işte kurban kesimi gibi durumlarda besmele çekmenin gerekli olduğu da malumlarıdır. Bir Müslüman herhangi bir işe başlamadan önce aslında besmele çekmekle nefsim veya başka bir varlık adına değil, Allah adına, onun rızası için ve onun izniyle ben bu işe başlıyorum demiş olmaktadır. Allah'ın adını söylemekle. Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin tecelli etmesini beklediğini, yani başladığı işte Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin tecelli etmesini beklediğini, böylece bu başladığı işte hem dünyevi bir takım iyilikleri, güzellikleri, faydaları düşündüğünü hem de ahiret saadetini istediğini ifade etmiş olmaktadır. Yine bu başladığı, giriştiği işe güç yetirebilmesi için, onda muvaffak olabilmesi için, sonunun gelebilmesi için Allah'ın yardımını istediğini, efendim gerçek manada, hakiki manada güç ve kuvvetin sadece Allah'a ait olduğunu itiraf ettiğini, onun ihsanını, ikramını, yardımını talep ettiğini ifade etmiş olmaktadır besmele çekmekle. Dolayısıyla her şey Allah'ın elindedir. Bizim inancımıza göre, ehli sünnet vel cemaat itikadına göre her şeyi Allah yarattığı gibi, gökleri, yeri, gördüğümüz, bildiğimiz, işittiğimiz ne varsa bütün varlıkları Allah yarattığı gibi bütün bu varlıkların fiillerini de Allah yaratır. Halkı efali ibad diye bir mesele var akaid kelamda. Dolayısıyla ehli sünnet inancına göre bizim fiillerimizi de Allah yaratır. Biz sadece cüz'i irademizle onları talep ederiz. Bu açıdan baktığımız zaman besmele ile insan bir işe başladığı zaman işte Allah'ın yardımını, Allah'ın yaratacağı o fiili, fiilde kendisinin kasibi, kazanacağı, kazananı olduğu, Allah'ın yarattığı, yaratacağı o fiilde Allah'ın yardımını, tevfikini, desteğini istemiş olmaktadır. Dolayısıyla besmele İslam'ın bir sembolüdür. Müslümanların bir sembolüdür. Her iyiliğin anahtarıdır. Allah'ın kullarına, aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına besmele gibi bir hususu teşri buyurması, bildirmesi, öğretmesi Resulü vasıtasıyla bizler için de Cenab-ı Hakk'ın bir iyiliği, ikramı, ihsanı olarak görülebilir.
Peki hocam, az önce de sizin de buyurduğunuz gibi İslam'ın bir sembolü dedik. Müslümanlığın bir sembolü dedik. Bu şekilde ifade ettiniz. Peki besmeleye benzer ifadeler diğer dinlerde de var mı? Veya onlarda besmele var mı? Ne şekilde?
Şimdi efendim bizim inancımıza göre, yine İslami telakkiye göre din ilk insanla başlamıştır. Hazreti Adem hem ilk insan hem ilk peygamberdir. Hem de Allah'ın Allah ile muhatap olan ilk insandır. Dolayısıyla dinlerin aslı esası ilahi olduğu için, Allah tarafından olduğu için asılları bozulmayan, bozulmamış şekliyle düşündüğümüz zaman dinlerde benzer hususların olması gayet normaldir. Zaten yine bizim inancımıza göre dinler Allah tarafından gönderildikten sonra insanlar tarafından tahrif edilip bozulduğu için Cenab-ı Hak yeniden peygamberler, yeniden kitaplar, yeniden yeni hükümler göndermiştir. Yoksa dinlerde değişmeyen esaslar da vardır. İşte ibadettir, inanç esaslarıdır, Allah'ın birliğidir. Dolayısıyla diğer dinlerde de benzer şeylerin olmasını gayet normal karşılamak gerekiyor. Çünkü bizim inancımıza göre dinin aslı, esası, kökeni birdir. O da Allah'tan olmasıdır. Bu açıdan besmeleye baktığımız zaman işte ehli kitap dediğimiz Yahudilerde ve Hristiyanlarda da benzer bazı şeyler var. Mesela Yahudiler, efendim Yahudilerde Başem Yahve, işte onlar Yahve adını veriyorlar bir olan, bir olduğunu söyledikleri ilaha. Dolayısıyla Yahve'nin adıyla manasına geliyor.
Evet.
Ya da kısaltarak bunu Başem şeklinde ifade ediyorlar. Yine Hristiyanlarda tabii elbette bozulmuş, tahrif edilmiş yönleri olsa da besmeleye belki karşılık olmasa bile besmele yerine işte onlarda teslis dediğimiz üç tanrı inancı olduğu için Baba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla diyor. Veya Hazreti İsa'yı onlar haşa Allah olarak, Tanrı olarak gördükleri için Rab İsa'nın adıyla diyorlar. Demek ki besmeleye karşılık gelecek bazı şeyler var ama demek ki tahrif de edilmiş, bozulmuş da. Yine İslam'dan önceki cahiliye devri Arapları, ki İslam'dan önceki cahiliye devri Araplarının dini İsmail Aleyhisselam'a dayanıyor, İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor ama bozulmuş, tahrif edilmiş bir din.
Evet.
Mesela işte bir işe başlayacakları zaman, önem verdikleri bir işe başlayacakları zaman Bismillahi vel Uzza, Lat ve Uzza'nın adıyla gibi ifadeler kullanıyorlardı. Veya Allah'a da inanıyordu müşrikler ama tabii yanlış, putların da kendilerini Allah'a yaklaştıracağını da söylüyorlardı. Öyle inanıyorlardı. Allah'a ortak koşarak inanıyorlardı. Yoksa Allah'ı tamamen inkar etmiyorlardı. Onun için mesela Bismikallahümme ifadesini de kullanırlardı cahiliye devri müşrikleri. Hatta Şabi ve Ameş gibi ilk dönem alimlerinden gelen rivayete göre besmele bize talim edilmeden, öğretilmeden önce de peygamberimize Müslümanlar Bismikallahümme ifadesini de kullanmışlardır. Demek ki bu İbrahim Aleyhisselam'dan, İsmail Aleyhisselam'ın dininden kalan hakikatlerden olabilir. Bismikallahümme, Allah'ım senin isminle, senin adınla manasına gelmektedir. Dolayısıyla bu açıdan bakarsak bazıları işte dinin tahrif olunmasına göre değişiklik olmuş olsa da demek ki birçok dinde, en azından semavi dinlerde, cahiliye devri Araplarında besmele yerine bazı ifadelerin kullanıldığını söyleyebiliriz.
Peki hocam, bize talim edildiği şekliyle önce istiyaze, zaten programımızda da istiyazeden başlamıştık. Önce istiyaze, sonrasında ise besmele genel olarak kullanılır. Bunun hikmetle üzerinde duracak olursak neler söyleyebiliriz?
Şimdi efendim tasavvufta bir tahliye, bir de tahliye diye bir mesele var. Aslında tahliye kelimesi Türkçemize geçmiş. Tahliye, o hanın üzerinde nokta olan harfle yazılıyor Arapçada. Tahliye, evet. Hırlatılarak biraz. Boşaltmak demek. Bu kelime Türkçemize de geçmiştir. Bir de tahliye diye bir kelime var, noktasız ha ile. O da süslemek, güzelleştirmek anlamlarına geliyor. Tasavvufta bu bir esastır. Önce tahliye, sonra tahliye gelir. Yani önce insanın zararlı, kötü şeyleri temizlemesi, işte bir tıpta da bir yara varsa, yarada cerahat varsa önce o ne yapılır? Temizlenir, efendim mikroplardan giderilir. Ondan sonra tedavi uygulanır. Dolayısıyla bu tasavvufta da insanın iç aleminde de bir takım manevi kirler var, günahlar var. Kibir gibi, riya gibi, kendini beğenmek gibi, ucup gibi vesaire. Bu manevi hastalıklar, pintilik, cimrilik vesaire gibi. Önce demek ki yapılacak olan bunları temizlemektir. Ardından güzelliklere geçilir. İşte hani bir meşhurda bir şiir vardır efendim. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Ki gönül hanesi, gönül sarayı Cenab-ı Hakk'ın nazargahıdır. Bu saraya Cenab-ı Hakk'ın tecelli etmesi, nazar etmesi için bu gönül sarayının, kalp sarayının temizlenmesi gerekir. Kötülüklerden, pisliklerden temizlenmesi gerekir ki Cenab-ı Hak oraya nazar ettiğinde sadece kendisini görsün. İşte bu önce istiaze, eûzu billahi mineşşeytanirracim, ardından besmelenin çekilmiş olması da bu ölçüye, bu hakikate uygun bir durumdur. İşte insan önce şerrin temsilcisi olan, en büyük temsilcisi olan şeytandan, onun her türlü kötülüklerinden ve her türlü kötüden, günahlardan vesaire istiaze yoluyla gönlünü, kalbini, iç dünyasını boşaltmış olur.
Evet.
Ondan sonra artık Allah'ı anmaya layık bir hale gelmiş olur. O kötülüklerden temizlendikten sonra Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'ın adını, onun Rahman ve Rahim olmasını zikrederek böylece artık o temizlenmiş, tertemiz hale getirilmiş o haneyi, o haneye adeta Cenab-ı Hakk'ın ismi layık hale gelmiş olur. Burada da böyle bir hikmet herhalde düşünülebilir.
Eyvallah. Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Hocam gerçekten çok güzel ve veciz bir ifade. İstiyaze ve sonrasında besmelenin çekilmesiyle ilgili tam özetler mahiyette bir beyit oldu. Teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Ali Namlı hocam ile besmele hakkında hasbihal etmeye devam ediyoruz. Besmele nedir? Mahiyeti hakkında kısaca bilgiler aldık. İslam'ın sembolü dedik ve ardından diğer dinlerdeki benzer ifadelere, Besmele'ye geçmiş olduk. Besmele'nin istiazeden sonra gelmesiyle ilgili bir takım hikmetler var. Bununla ilgili de kısaca bahsetmiş olduk. Şimdi ise hocama şu soruyu yöneltmek istiyorum. Hocam, bir sureden başka bir sureye geçişte Besmele ile ilgili çeşitli hükümler var. Çeşitli fikirler var. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Buyurun.
Efendim, Kur'an-ı Kerim'de malumları olduğu üzere 114 sure var. Bu 114 surenin biri hariç hepsinin başında musaflarda besmele yazılmıştır. Her besmele, bu surelerin başındaki 113 suresinin başındaki besmele o surenin ilk ayeti midir? Bu konuda alimlerimiz arasında ihtilaf var. Neml suresinin 30. ayetinde geçen Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'a gönderdiği mektubun başında yer aldığı ifade edilen Estaizu billah innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim ifadesi zaten bir ayettir, 30. ayettir. Dolayısıyla bunda ihtilaf yok.
Evet.
Bu hususta icma var. Ancak Tevbe suresinin başında biliyoruz ki besmele yok. Bu diğer 113 surenin başındaki besmeleler o surenin birinci ayeti midir? Bunlar müstakil birer ayet midir, değil midir? Bu konuda bazı ihtilaflar var. Özetleyecek olursak bazı alimlere göre İmam Malik, Evzai, Hanefi ve Hanbeli mezheplerinin ilk dönem alimlerine göre bu besmeleler müstakil birer ayet değildir. Birinci görüş bu. İkinci olarak tam tersi, bunların her birinin, bu 113 besmelenin her birinin müstakil bir ayet olduğunu ve surelerin aralarını ayırmak için nazil olduğunu ileri süren, kabul eden bir görüş var. Dolayısıyla bu ikinci görüşe göre başında bulunduğu surenin bir cüzü kabul edilmez bu durumda. Bu görüş son dönem müteahhir Hanefi alimlerine göre, ki Ebu Hanife'ye ait olduğunu söylerler. Müteahhir son dönem Hanefi alimleri, Davud-ı Zahiri ve yine bir rivayete göre de Ahmet bin Hanbel'in bu görüşte olduğu, İmam Ahmet bin Hanbel'in bu görüşte olduğu ifade edilir. Üçüncü bir görüş, efendim, bu her 113 besmeleden her biri başında bulunduğu sureden bir ayettir. İmam Şafii ve meşhur olan rivayete göre Ahmet bin Hanbel bu görüştedir. Yani onun için bu görüşün neticesi olarak bu ayet sayanlar, müstakil bir ayet ve o surenin birinci ayeti sayanlar namazda da Kur'an okurken de mutlaka besmelenin açıktan hatta çekilmesi gerektiği görüşündedirler. Dördüncü olarak efendim Fatiha suresinin başındaki besmelenin bir ayet olduğunu, müstakil bir ayet olduğunu, Fatiha'nın birinci ayet olduğunu, diğerleri ise müstakil bir ayet olmayıp teberrüken yazıldığını, o baştaki besmelenin tekrarı gibi olduğunu ileri süren bir görüştür ki bu da yine İmam Şafii'ye nispet edilen bir görüştür. Tevbe suresi dışındaki başında besmele bulunmayan Tevbe suresi dışındaki diğer surelere besmele ile başlanacağı konusunda kıraat alimleri arasında ittifak var, görüş birliği var. Ancak bir sureden diğer sureye geçişte besmelenin okunup okunmayacağı konusu ise işte yukarıdaki görüşlerde az önce arz ettiğimiz görüşlere göre farklılık arz etmektedir. Bu ihtilaflar Kur'an-ı Kerim'in tertibine göre, surelerin sıralamasına göre bir insan sırayla Fatiha'dan başlayıp Fatiha, Bakara öyle devam ederse sırayla okuduğu zaman, yani bir surenin sonundan onu takip eden sureye geçerken söz konusudur. Yani ama bir sureden hemen kendisini takip eden bir sonraki sureye değil de daha sonraki bir sureye geçerse besmelenin okunması gerektiği konusunda ihtilaf yoktur. Demek ki peş peşe sureler okunduğu zaman besmele gerekir mi, gerekmez mi? Bu konuda ihtilaf var. Hanefi mezhebine göre bu gerekmez. Zorunlu değildir. Mesela namazda peş peşe iki sureyi okursak, mesela Elem Tera suresini okuduk. Zamm-ı sure, ilave sure olarak Fatiha'dan sonra.
Evet.
Ki Elem Tera'yı okurken de ne yapmayız? Besmele çekmeyiz Hanefiler. İki sure de okunabilir. Diyelim ki Elem Tera suresini okuduk. Misal arkasından Kureyş suresini, İlafi Kureyş okusak aynı rekatta besmele çekmemiz Hanefi'ye göre gerekmez. Ama Şafii mezhebine göre yani besmelenin ayet olduğunu, her surenin başındaki besmelenin o sureye ait bir ayet olduğunu kabul eden mezheplere göre ise besmeleyi çekmek gerekir. Hatta sesli olarak da çekerler. Özellikle Arabistan'a diğer Şafii, Hanbeli, Şafilerin vesaire yoğun, özellikle yoğun olduğu bölgelere giden insanlar bunu duymuşlardır da. Dolayısıyla ama sure atlandığı zaman demek ki mutlaka besmele çekmek gerekiyor. Şimdi namaz dışında Kur'an okumaya başlarken surenin başında Euzu besmele çekmek, Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, alimlerin çoğunluğuna göre sünnettir. Surenin başından değil de herhangi bir yerinden başlanma halinde ise mendup sayılmıştır. Bir insan Tevbe suresinin başında besmele bulunmadığı için, mesela Tevbe suresine okumaya başlarsa, ilk olarak Tevbe suresiyle başlarsa, o zaman Eûzu billahi mineşşeytanirracim der, besmele çekmeden beraetün diye başlar. Çünkü Tevbe suresinde müşriklere bir ultimatum, meydan okuma, çok ağır bir uyarı vardır.
Evet.
Dolayısıyla orada Allah'ın Rahman ve Rahim isimleri o mekana, o duruma uygun düşmeyeceği için bu surenin başında besmele bulunmamaktadır. Ama yine aynı şekilde Enfal suresinden Tevbe suresine geçişte yine besmele olmadığı için Enfal suresi tamamlanır. Arkasından besmele çekilmeden beraetun minallahi ve rasulihi diye Tevbe suresine başlanır. İşte bu besmele hakkındaki ihtilaflardan dolayı, yani sureden bir ayet midir değil midir ihtilafından dolayı, bu namazda açıktan mı okunacak, gizli mi okunacak? Bu konuda da mezhepler arasında farklı görüşler var. Ya, Hanefi mezhebine göre her rekatta Fatiha'dan önce sessiz olarak, yani kişi kendisi işitecek kadar cehri namazlarda da, yani cemaatle kılınan namazlarda da imam ne yapmaz? Sesli olarak besmeleyi söylemez. Kendisi duyacak kadar çeker. Sesli olarak, cehri olarak okumaz. Ama sessiz olarak okumak sünnettir. Şafii mezhebine göre sessiz veya sesli, yani cehri olarak okumak farzdır. Çünkü Fatiha suresinin ilk ayeti sayıldığı için bu besmele olmadan Fatiha tamam olmuş olmaz. Maliki mezhebine göre ise besmeleyi terk etmek mendup, okumak mekruhtur. Bir ayet olarak saymadıkları için. Demek ki böyle bir takım farklı görüşler var namazla ilgili. Aynı şekilde İslami adaptan birisi de hayırlı işlere başlarken, önemli işlere başlarken, mesela yemeğe başlarken besmele çekmek adab-ı muaşeret, İslam adabındandır, kurallarındandır. Efendimizin bir hadislerinde belirtildiği üzere, mesela bir insan işte besmeleyle başlamalıdır yemeğe, ama unuttuğu zaman en azından Efendimiz onun çaresinde söylüyor. Bir insan yemek yemeye, bir şey yemeye başladığı zaman besmeleyi unutursa, hatırladığı zaman Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi derse yine şeytanın efendim şerrinden, tehlikesinden kurtulabilir. Bir de tabii besmele çekmenin hükmü başladığımız işe göre, duruma göre farklılık arz edebilir. Mesela farz olan bir işe başlarken, sünnet bir işe başlarken, hayırlı bir işe başlarken besmelenin hükmüyle, olumsuz bir işe başlarken besmele çekmenin hükmü, yani durumuna göre, yapılan işin mahiyetine göre değişir. Mesela bir insan içki içmeye, hırsızlık yapmaya veya çaldığı, gasp ettiği bir şeyi yemeye, yani haram bir şeyi yemeye başlarken, haram bir işe başlarken besmeleyle başlaması, bir bakıma o başladığı haram işleri, gayrimeşru işleri helal saymak anlamı içerebileceği için haram kabul edilmiştir. Mesela abdest almak, dua okumak, ibadetlere başlamak gibi veya helal gıdaları yemek gibi bu tür fiillere besmeleyle başlamak ise sünnettir. Mesela hani mübah denen bir kavram var ef'ali mükellefinden.
Evet.
Yani yapıldığında bir sevap, terk edildiğinde günah olmayan oturma, kalkma, yürüme gibi. Bu tür mübah olan işlere besmeleyle başlamak ise mübahtır ama tabii sevaptır. Yani hayırlıdır. İnsan mübah işleri, yani sevabı günah olmayan işleri, buna güzel bir niyet ilavesiyle sevap haline getirebilir. Mübah olmaktan çıkarıp efendim hayırlı, sevaplı bir iş haline getirebilir. Mesela uyumanın ne sevabı var ne günahı var. Ama bir insan ben işte uyuyayım, istirahat edeyim, vücudum dinlensin, ilim öğreneyim, Allah yolunda çalışayım, gayret edeyim, ibadet yapayım gibi bir niyette uyursa, o zaman bu mübah bir ibadet haline dönüşür. Hani meşhur bir rivayettir. Nevmul alimi ibadetün. Yani alimin uykusu ibadettir. Çünkü alim sadece nefsi için uyumaz. Uyuyup tekrar dinlenip yine ilimle meşgul olmak için olur. Dolayısıyla insan akıllı olmalı. Yani sadece dünya ticareti yok. Manevi ticarette de akıllı olmalı. Bu mübah işleri bile manevi kâra dönüştürmeli demek ki. Dolayısıyla bu mübah işlere de besmele ile başlanırsa elbette daha faziletli olur. Yine mesela necaset, pislik olan yerlerde besmele çekmek mekruh sayılmıştır. Bu tür şeyler için de Efendimizin tavsiyeleri var değil mi? Mesela insan işte ayak yoluna giderken, tuvalete giderken işte Allahümme inni a'udhu bike minel hubzi vel habaith. Allah'ım maddi manevi pisliklerden sana sığınırım der. Dolayısıyla yani dinimizi daha iyi yakından tanırsak böyle farklı bir takım şeyleri öğrenme imkanımız olur. Dolayısıyla demek ki kötülüklerin, pisliklerin olduğu yerlerde besmele çekmek efendim mekruh sayılmıştır. Dolayısıyla besmele Kur'an'da, Efendimizin hadislerinde baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'a nispet edilen bütün isim ve sıfatları bir bakıma özet halinde kendisinde topluyor besmele. Allah ismi, Allah'ın ismi camisi, Rahman ismi, Rahim ismi. Dolayısıyla Müslümanın hem inanç, hem ibadet, hem de günlük hayatında besmele çok önemli bir yer tutmaktadır. Önemli bir yer arz etmektedir. İşte belli başlı hükümleri hatırımıza geldiği kadar bu şekilde zikretmiş olduk.
Evet hocam. Besmele'nin bu şekilde çeşitli hükümleriyle ilgili kısa bilgiler verdik. Peki bunun bir de ba harfiyle başlaması ile ilgili bazı yorumları olduğunu biliyoruz. Besmele'nin ba harfiyle başlaması ve bu konuda yapılan çeşitli yorumlar var. Bunlara dair neler söyleyebiliriz?
Şimdi efendim aslında tefsir usulü bakımından, Kur'an tarihi bakımından biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim ilk yazıldığı zaman, ilk dönemlerde nokta ve hareke yoktu. Nokta ve harekeye ihtiyaç duyulması, özellikle daha sonra aslen Arap olmayan, Arapçayı bilmeyen milletlerin Müslüman olmaya başlamasıyla Kur'an-ı Kerim okumakta zorlanmaları veya yanlış manalara gelebilecek şekilde okumaları gibi bir takım örneklerle karşılaşılınca bu nokta ve hareke icat edilmiştir. Ama bununla birlikte sonraki dönemlerde işte B'nin altında bir noktası var malum. Evet. Onu Y harfinden, T harfinden, peltek efendim S harfinden ayırt etmek için bu şekilde nokta konulmuştur. Bununla birlikte bir takım efendim güzel yorumlar yapılmıştır. Mesela bazı alimler demişlerdir ki bütün ilimlerin bağda toplandığını, B harfinde toplandığını, B harfinin de ilminin noktada toplandığı şeklinde böyle güzel yorumlar yapmışlardır. Ya da B harfi, harficer diye Arapçada bir şey var. Bi demektir. Yani benimle, Allah ile demektir gibi böyle güzel yorumlarda bulunmuşlardır. Yine mesela derler ki neden B harfiyle başlıyor? Bununla ilgili pek çok böyle güzel hüsnü talil dediğimiz güzel yorumlarda bulunmuşlardır. Mesela elif harfinde elif diktir, selvi gibi ayaktadır, yükseklik ve uzunluk, azamet vardır. B harfi ise daha böyle yatıktır, mülayimdir, yayılma, tevazu, kırıklık vardır.
Evet.
Hani men tevada alillah, rafa'ahullah diye bir hadis var. Kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Dolayısıyla B harfinde tevazu olduğu için besmele onunla başlamış gibi bir güzel yorum var. Yine B harfinde ayrı yazılan harflerin özellikle de elifin zıttına başka harflerle bitişme özelliği var. B harfi diğer harflerle bitişir hem kendisinin öncesiyle sonrasıyla. Dolayısıyla böyle bir özelliği var B harfinin. Bir başka özelliği harekesi esredir. Arapça ifadeyle söylersek meksurdur, kırıktır. Efendim kırık demektir meksur. Yazılış bakımından efendim kırık bir halde olduğu gibi, mülayim bir halde olduğu gibi, işte kul ne kadar Allah karşısında kırık olursa, gönlü kırık olursa, tevazu içinde olursa Allah onun şerefini artırır. Nitekim kutsi bir hadiste ene indel munkesirati kulubuhum min ecli, ben benim için gönülleri kırık olan, benim yüzümden gönülleri kırık olanlarla beraberim, onların yanındayım buyurulmuştur. Yine B harfinin dış görünüşünde bir yere uzanma, tevazu ve kırıklık, hakikatte ise yükseklik ve himmet yüceliği vardır. Elif harfi ise işte efendim B'nin aksine dış görünüş itibariyle daha azametli, daha yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla B harfi yücelik nişanesi olarak pek çok özelliği kendisinde bulunuyor. Bundan dolayı efendim böyle bir B'ye bir yücelik, yükseklik verildiği gibi bir güzel yorum yapılmış. Yine B harfinde Allah'a yakınlık konusunda sadakat vardır denilmiştir. Çünkü B noktayı elde etme derecesine ulaşınca, yani altında bir noktası olduğu için noktayı altına almıştır ve onunla övünmemiştir. Cim harfi, Y harfi B ile tabii çekişemezler. Çünkü yani böyle güzel yorumlar yapılmış. Cim ile evet. Y'nin alttaki noktaları itibariyle ortalarındadır. Tam altında değildir denilmiştir. Yani dolayısıyla B diğer harflerden üstün tutulmuştur. Yine elif harfi aynı zamanda illet harflerindendir. B'de illet yoktur efendim gibi böyle pek çok şeyler var. Böyle yorumlar güzel, hüsnü talil diyebiliriz bu tür yorumlara. İşte dolayısıyla yine Hazreti Ali'ye nispet edilen işte efendim enen noktatu tahtel ba, ben bağının altındaki bir noktayım gibi. Tabii ne derece doğrudur bilemiyoruz. Dediğimiz gibi Hazreti Ali zamanında nokta var mıydı yok muydu, ama sonradan bu tür güzel yorumlar tefsirlerimize, eserlerimize girmiştir. Böyle hüsnü talil diyebileceğimiz güzel yorumlarda bulunulmuştur. Bu B harfi neden Kur'an-ı Kerim'in efendim başında yer aldı, besmelenin başında yer aldı gibi. Yine mesela bu güzel yorumlardan birisi efendim B harfinin şefevi, dudak harflerinden olmasıdır ki bu harf telaffuz edilirken ağız diğer dudak harflerinden hiçbirinde açılmadığı kadar açılır. Bu yüzden de insanoğlunun işte ilk olarak kalu belada eles bezminde Rabbine söz verirken işte elestu bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Cenab-ı Hak kullarına sorduğu zaman ruhlar aleminde ilk defa o da B harfiyle başlıyor. Bela. Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin diye şeklindeki bu cevap da yine bu B harfiyle başlıyor. Dolayısıyla insanoğlunun telaffuz ettiği ilk harf, ağzından çıkan ilk harf olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde Allah Teala tarafından B harfinin diğer harflere tercih edilerek kadri yükseltilmiş. İşte Allah'ın kelamının, ilahi kitabın ve Rabbani Rabbimizin ilk hitabının başı kılındığı şeklinde böyle güzel tasavvufi eserlerde de, diğer bazı tefsirlerde de bu şekilde efendim yorumları bulabiliyoruz.
Evet hocam, bu güzel yorumların ardından tabii süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Besmele'deki geçen isimler hakkında da size soru sormak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ismi var, Rahman ismi var, Rahim ismi var. Bunlarla ilgili son olarak neler söyleyebiliriz?
Tabii belki biraz daha üzerinde durmak faydalı olabilir ama ana hatlarıyla söyleyecek olursak, toparlayacak olursak, Allah ismi Cenab-ı Hakk'ın özel ismidir. Ondan başka hiçbir varlığa verilmeyen bir isimdir. Allah'ın diğer isimlerini, sıfatlarını, zati, subuti, fiili, bütün sıfatlarını, isimlerini, hepsini, onların manasını kendisinde toplayan bir kelimedir Allah kelimesi. Bu ismin, Allah isminin, ismi Celal'in tevkifi olduğu, yani Allah tarafından bize bildirildiği şekilde öğrenildiği, bunun
bazı alimlere göre başka hiçbir kelimeden türemediği şeklinde farklı görüşler var. Özellikle tabii Besmele'de aynı zamanda Allah'ın Rahman ve Rahim isimleri de zikrediliyor. Cenab-ı Hakk'ın ikisi de rahmet kökünden acımak, esirgemek manasına gelen bu kelimeler efendim tercih edilmiş. Dolayısıyla bu kelimelerin Besmele'de seçilmesi elbette hikmetlere bağlı, rastgele değil.
Evet.
Bunlar üzerinde de inşallah bir sonraki programda daha ayrıntılı durmak daha istifadeli, faydalı olabilir. İnşallah önümüzdeki programda da onlar üzerinde daha ayrıntılı dursak iyi olur, geçiştirmesek iyi olur diye düşünüyorum.
Peki hocam, inşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Allah, Rahman, Rahim isimlerinden başlayalım. Devamında da inşallah Fatiha suresiyle devam etmiş olalım diye arzu ediyoruz.
İnşallah efendim.
Peki değerli dinleyenler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu programımızda şeytana karşı başlıca korunma yolları ile ilgili bilgiler aldık. Onunla başladık programımıza. Sonrasında ise besmele, besmelenin mahiyeti, diğer dinlerde besmele ve besmelenin ba harfinin başlamasıyla ilgili yapılan çeşitli farklı ve güzel yorumlarla ilgili hocamızdan bilgiler almış olduk. İnşallah kısaca da besmelede geçen Allah ismi, Rahman ismi, Rahim ismiyle ilgili kısa bir giriş yapmış olduk. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden başlayıp Fatiha ile devam etmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Hayırlı günler.